Tanrı Sözü'nden yorumunu yapmakta olduğumuz Hoşea kitabının 5. bölümüne geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Bu bölüm Kuzey Krallığı'nın günahı ve onların üzerine gelecek olan yargılamayla ilgilenmeye devam eder ve bu nedenle de Tanrı'nın sözünün hoş bir kısmını oluşturmaz. Hoşea peygamberin kişisel özgeçmişini aklımızda tutmalıyız. Genç bir delikanlı iken fahişe olan genç ve hoş bir hanıma aşık oldu. Onun fahişeliğe para ve paranın alabileceği lükse olan düşkünlüğünden girdiğini tahmin edebiliyorum. Buna rağmen Tanrı Hoşea peygamberi onunla evlenmesi için gönderdi. Hoşea onu sevdi ve onunla evlendi. 3 çocuk doğurduktan sonra yine bu kadın fahişeliğe döndü. Ve Hoşea yine onun arkasından gitti ve onu geri getirdi. Hoşea'nın kırılan bir kalbi ve yıkılan bir yuvası vardı. İşte böyle bir geçmişle İsrail'in Kuzey Krallığı'na şöyle dedi. Tanrı size fahişelik ettiğiniz ve ona sadık kalmadığınızı söylüyor. Onun nasıl hissettiğini biliyorum. O sizi seviyor ve asla gitmenize izin vermeyecek ama günahınızdan ötürü de sizi yargılayacaktır. Tanrı ulustaki liderliği, kahinleri ve kralı kınamaya başlar. Ey kahinler işitin bunu. Ey İsrailliler dikkatle dinleyin. Kulak verin ey saraydakiler. Bu yargı size uygulanacak. Çünkü siz Mispa'da bir tuzak, Tavor Dağı'na serilmiş bir ağ oldunuz. Mispa krallığın güneybatı kısmında ve Tavor'da krallığın kuzeydoğu kısmındaki Tavo Dağı'dır. Bir başka deyişle halk bulabildikleri her yeşil ağacın altındaki ilahlara tapınıyordu. Ülkenin her tarafında putlar, ilahlar vardı. Ulusun liderliğini temsil eden kahinlerle krala konuşuyor. 4. bölümde Tanrı'nın halkın başına gelenler kahinlerin başına da gelecek dediğini gördük. Örnek olması gereken kahinler sorumluluklarını yerine getiremedi. Ve bu kral için de geçerliydi. Ne yazık ki günümüzdeki ruhsal ve siyasi liderler de örnek alınabilecek durumda değildirler dünyanın her yerinde. Teolojide liberalizm ağır basıyor. Yani teolojide liberalizm dediğimiz zaman ya da liberalizm dediğimiz zaman bir taraftan Tanrı'ya ve Tanrı sözüne inandığını söylüyor ama diğer taraftan da Tanrı'nın sözünü ve onun ilkelerini pek ciddiye almayan kimseler kastedilmektedir. Evet, teolojide liberalizm ağır basıyor. Siyasette liberalizm ağır basıyor ve medya da tamamen liberaldir. Bir ulustaki ruhsal kötüleşme değerli dinleyicilerimiz sonunda onu çöküntüye götürür. İşte İsrail'in başına gelen de budur ve o ulus bugün bizim başımıza gelebilecekler için bir örnektir. Baş kaldıranlar azıttıkça azıttı ama ben hepsini yola getireceğim diyor Tanrı Hoşea peygamber aracılığıyla Hoşea kitabı 5. bölüm 2. ayette. Tanrı vahşiliklerinden ötürü İsrail'i azarlar. Cinayet, şiddet ve savaş vardı. Bana öyle geliyor ki bugün her yerde olan kargaşalığın, savaşların, terörün kökeni de budur. İnsan olarak budalaca, aptalca hareket ediyor, hep kendimizi düşünüyoruz. Kendi çıkarımızı düşünüyoruz. Başkasından bana ne diyoruz? Etrafımızda gördüklerimiz bizi pek ilgilendirmiyor. Bana değmeyen yılan bin yaşasın mantığıyla, felsefesiyle hareket ediyoruz. İnsanlarımız, vatandaşlarımız, komşularımız acı çekmiş, sıkıntıdaymış, haksızlığa uğramış, kimin umurunda? İşte bu, Rabbin biz insanlara verdiği erdemleri hiçe indirmektir. Böyle bir yaşam olmaz, böyle bir insanlık olmaz. Tüm bu olanlar büyük bir trajedidir değerli dostum. Onlara yardım ettik mi? Zannetmiyorum. Ve Tanrı'nın yargısı insanlığın üstünde değil midir? Bakın bu dünyamızdaki kötülüklere, kargaşalıklara, savaşlara, terör olaylarına. Bir lanettir insanın üzerinde gezen, öyle değil mi? Neden? Size nedenini söyleyeyim dostum. Çünkü insan Tanrı'nın koyduğu sevgi, merhamet, doğruluk ilkelerinden uzaklaştı da ondan. Bizler Tanrı benzerliğinde yaratıldık. Yani insan Tanrı benzerliğinde yaratıldı. Ve biz günaha daldıkça biliyor musunuz? Daha çok aşağılara gidiyoruz. İnsan Tanrı'nın koyduğu sevgiyi, merhameti, doğruluk ilkelerini bir tarafa attığı zaman insanlıktan çıkar. İşte savaşların, terör olaylarının, bu kadar kötülüklerin, adaletsizliklerin gerisinde bu yatıyor. Mısır, Babil ve Asur gibi büyük uygarlıklara başkanlık edenlerin Nuh'un oğlu, Ham'ın oğulları olduğunu görüyoruz. Ancak en büyük akılsızlığı, en büyük budalalığı yapanlar Nuh'un oğlu Yafet'in oğullarıdır. Yani beyaz tenli olanlardır. Tanrı'nın sözü olan kutsal kitap elimizdeydi ve biz yapmamız gerektiği gibi müjde yayıcılarını göndermedik. Tanrı'nın sözüne gereken önemi ve değeri vermedik. Böyle olunca da Tanrı'nın ilkelerine, sevgi kurallarına, doğruluk kurallarına uymadık. Tanrı'nın sevgi, merhamet, barış ilkelerinden uzaklaştık. Birbirimizi seveceğimize, birbirimize hoşgörüyle yaklaşacağımıza, birbirimizle dayanışma içerisinde olacağımıza birbirimizi ısırıyor, birbirimizin kuyusunu kazmaya çalıştık ve halen de bu yapılıyor. Gerçek anlamda bir dayanışma yok. Böyle olunca kalkınabilir miyiz? Değerli dostum, birbirimizi sevemiyorsak, birbirimize yardım edemiyorsak, birbirimize hoşgörüyle yaklaşamıyorsak kalkınabilir miyiz? Huzur, barış içerisinde yaşayabilir miyiz? Tanrı'nın yargısının etkilerini tıpkı İsrail'in hissettiği gibi dünyamızda hissediyoruz. Efraim'i tanırım. İsrail'de de benim için gizli bir şey yok. Çünkü daha yeni zina ettin ey Efraim, kirlenmiş İsrail. Yaptıkları işler tanrılarına dönmeye izin vermiyor. Çünkü zina ruhu var içlerinde. Rabbi tanımıyorlar. Hoşeya 5. bölüm 3 ve 4. ayetler böyle diyor. Efraim'i tanıyorum diyor. İsrail'de de benim için gizli bir şey yok. Çünkü zina ettiler. Kirlenmiştir İsrail zina ile. Yaptıkları kötülükler, zinalar yüzünden tanrılarına dönemiyorlar. Daha önce Efraim'in Tanrı'nın İsrail için kullandığı sevecenlik içeren bir isim olduğunu düşündüğümü söyledim. Bunun oymaklardan yalnızca birinin ismi olmasına karşın o, bunu kuzey oymaklarının onunu da temsil etmesi için kullandı. Ancak Tanrı'nın Efraim'i kuzey krallığının bütününü temsil etmesi için seçmesinde ikinci bir neden daha olduğunu zannediyorum. Efraim, İsrail'deki putperestliğin merkeziydi. Betel'deki ilk altın buzağı yani putu Yeroboam tarafından oluşturuldu. Daha sonra ikincisi de Samiriye'de oluşturuldu. Bu iki yer Efraim oymağının yerleriydi. Betel olasılıkla Benyamin oymağındandı ama ayaklanma sırasında o bölge Efraim ve Kuzey Krallığı'yla ayaklandı. Efraim putperestliğin merkezi ve putperestlik de İsrail ulusunun en büyük günahıydı. Efraim'i tanırım diyor. İsrail'de de benim için gizli bir şey yok. Çünkü daha yeni zina ettin. Ey Efraim, kirlenmiş İsrail. Tanrı, değerli dinleyicilerimiz, ne konuştuğunu biliyor. Buzağıya tapınma, Baal'a tapınma, Efraim oymağında oluşturulmuş olmasına karşın, oymakların hepsini kirletmiş ve hatta Güney Krallığı'nda bile etkisini göstermişti. Onların günahı Tanrı'nın sözüne sahip olan ve Tanrı'yı tanıyan ama ondan uzaklaşıp artık onu tanımayan ve ona tapınmayan bir halkın günahıydı. Sonuç olarak ahlaksızlık ulusun tüm kesimini ve hatta ulusun ekolojisini bile etkiledi. Tanrı toprağın ve hayvanların bile etkilendiğini söyledi. Öyle zannediyorum ki Tanrı'nın laneti bugün hala o ülkenin yani İsrail ülkesinin üzerindedir. Biraz sulama işlemi çölü gül haline henüz getiremedi. Hoşeya 5 ayet 5 şöyle diyor. İsrail'in gururu kendine karşı tanıklık ediyor. Suç içerisinde tökezliyor İsrail ile Efraim Yahuda'da birlikte. Tanrı 10 oymağın hepsinin fethedileceğini ve Yahuda da birlikte diyor ama aynı zamanda demiyor. Ama sonunda Yahuda da yenildi ve her iki krallıkta esir düştü. Kuzey krallığı Asurlular tarafından sürgün edildi ve yaklaşık bir asır sonra Güney krallığı da Babil'e götürüldü. Bu esaretten sonra Tanrı'nın sözünün bahsettiği ülkeye bir daha hiç dönüş olmadı. Hoşeya kitabı Tanrı'nın onları getirdiğini tüm dünyanın bileceğini ve o ülkede barış olacağını açıkça ifade ediyor. Davarlarıyla, sığırlarıyla Rabbi aramaya gidecekler ama bulamayacaklar çünkü Rab onlardan uzaklaştı diyor Hoşeya 5. bölüm 6. ayette. Başka bir deyişle halk Tanrı'dan uzaklaştı ama sıkıntıyla karşılaştıkları zaman ve her yola ve kaynağa başvurduktan sonra Tanrı'ya döneceklerdir. Onların son kaynağı, son çareleri Tanrı'dır ama onu kendilerinden uzaklaşmış olduğu için bulamayacaklardır. Birçoklarına göre son çare Tanrı'ya dönmektir. Yıllar önce Atlantik Okyanusu'nu geçmeye çalışan ama bir buzdağına çarpan bir geminin öyküsü vardır. Kaptan gemidekilere dua edin, dua edin diye bağırır. Bir kadın koşarak kaptana gelip kaptan bu noktaya mı geldik diye sordu. Dua etmeleri gerekiyorsa son çareye başvurma noktasına geldiklerini ima ediyordu. Birçoklarının Tanrı'ya yaklaşımı ne yazık ki böyledir. O, onlar için asla kullanmak zorunda kalmayacaklarını umut ettikleri eldeki yedek tekerlektir. Ya da bir yaşam sigortası, poliçesi ya da ateş söndürücüsü gibidir. Onları kullanmak zorunda kalmamayı umut edersiniz ama yine de acil durumlar için hazır durumda tutarsınız. Evet, maalesef birçoklarının Tanrı'ya yaklaşımı böyledir. Böyle bir iman da olmaz. Böyle bir Tanrı inancı olmaz. Rabbe ihanet ettiler. Evlilik dışı çocuk yaptılar. Şimdi yiyip bitirecek yeni ay törenleri hem onlara hem de tarlalarını. Hoşeya 5 ayet 7. Evlilik dışı çocuk yaptılar. Yani zinadan çocukları oldu. Yani onlar Tanrı için evlilik dışı olan çocuklardır demek istiyor. Çocuklarını Rabbin terbiyesi ve öğretisiyle yetiştirmediler. Eski antlaşmadan Tesniye kitabına dönersek orada Tanrı'nın onlara çocuklarına sözünü yani Rabbin sözünü devamlı öğretmeleri gerektiğini hatırlarsınız. Tanrı'nın sözünü kapılara asmaları gerekiyordu ki evlerinde oturduklarında, dolaştıklarında, gezdiklerinde ve hatta gece yatağa giderken bile görebilsinler. Ama şimdi o evlilik dışı çocuk yaptınız, onlar beni tanımıyorlar bile diyor. Yani az önce belirttiğim gibi onlar Tanrı için evlilik dışı olan çocuklardır. 8. ayet. Giva'da bora, Rama'da borazan çalın, Beytaven'de savaş çağrısı yapın. Düşman peşinizde ey Benyaminliler. Beytaven, Beytel'dir. Benyamin oymağının o kısmının Kuzey Krallığı ile ayaklandığı anlaşılıyor. Tanrı burada uyarı sözünün tüm ülkeye ve tüm halka gideceğini söylüyor. 9. ayet. Azar günü Efraim yıkıma uğrayacak. Kararımı bildiriyorum İsrail oymaklarını. Başka bir deyişle değerli dinleyicilerimiz, Tanrı halkı uyarmada yetersiz kalmadı. Onları uyarmış, onları azarlamıştı. Ama onlar hala işitmiyorlardı, işitmek istemiyorlardı. 10. ayet. Yahuda önderleri sınır taşlarının yerini değiştirenlere benziyor. Gazabımı su gibi dökeceğim üzerlerine. Şimdi Güney Krallığı'nın sınırlarını mümkün olduğunca kuzeye çekmeye çalıştığı görülüyor ve sonuç olarak iki ulusun sınırı konusunda anlaşamamasından kaynaklanan bir bölünme vardı. Tanrı'nın Hoşeya peygamber aracılığıyla ki o özellikle Kuzey Krallığı'na peygamberlik ediyordu, Güney Krallığı'na da bir mesajı vardı. Baskı gördü Efraim, ezildi yargı önünde çünkü bile bile boş şeylerin ardına düştü diyor Hoşeya 5. bölüm 11. ayette. Efraim bile bile putların, boş inançların ardına düştü. Kalabalığın peşinden gitti. 12. ayette şöyle diyor: Ben Efraimlilere karşı güve, Yahuda halkına karşı küf gibi olacağım. Peygamberler ilginç bir şekilde iğneli konuşurlar. Peygamberleri çalışmakta yarar vardır. Çünkü onlar Tanrı'nın sözünü anlamamızda yardımcı olan benzetmeleri kullanıyorlar. Ben Efraimlilere karşı güve olacağım diyor. Güve ne yapar biliyor musunuz? Güve dolabınıza girer ve orada naftalin yoksa elbiselerinizi mahveder. Dostum, elbise dolabınızda güve olmasını istemezsiniz. Çünkü bir gece aniden çok değerli yün bir elbisenizi mahvedebilirler. Tanrı ne diyor? Efraimlilere karşı güve olacağım, onu acilen yargılayacağım diyor. Yahuda halkına karşı küf gibi olacağım. Tahta bir döşemenin ya da temeli tahta olan bir evin küflenmesi uzun zaman alır. Tanrı kuzey krallığı olan Efraim'e sizi şimdi yargılayacağım. Ne var ki? Güney krallığı küfleniyor. Ve sonunda küflenecektir, sonunda çökecektir, yok olacaktır. Ama bunun olması zaman alacaktır diyor. Ulusların temelleri bugün akla gelebilecek her açıdan sallanıyor ve küflenme de zaten başlamış durumdadır. Değerli dinleyicilerimiz, bu zaman alabilir. Ama biz günaha devam ederek Tanrı'nın yargısından kaçmayı umut edemeyiz. Bu yüzden bir an önce günahımızdan dönmeli ve Rab'be yapışmalıyız. Bugün ağlanacak durumdadır insanlığın hali. Çünkü günahında devam ediyor. Ve günahında devam eden bir insanın durumu da küflenmeye doğru gitmek demektir. Efraim hastalığını, Yahuda yarasını görünce Efraim Asur'a gitti. Büyük kraldan yardım istedi ama o size şifa veremez, yaranızı iyileştiremez. Hoşeya 5. bölüm 13. ayet. Efraim hastalığını görünce. Şimdi Efraim hasta. Ölecek kadar hastadır. Yahuda yarasını görünce, yani Yahuda da yaralandı çünkü Asurlular onlara karşı geldi ama onları sürgüne göndermedi. Efraim hastalığını görünce Efraim Asur'a gitti. Kral Yarab'den yardım istedi ama o onları ne iyileştirebilirdi ne de yaralarını sarabilirdi. Efraim sahte doktora gitti. Asur kralının onlara yardım edeceğini zannettiler. Oysa onları sürgüne gönderen bizzat o idi. Yanlış kişiye yalvardılar. Yanlış kişiye yalvarmak kişiye şifa vermez. Efraim diyor hastalığını, Yahuda yarasını görünce Efraim yanlış yere gitti, Asur'a gitti. Büyük kraldan yardım istedi ama o size yardım edemez. O size şifa veremez. O sizin yaranızı iyi edemez. Çünkü ben Efraim'e bir aslan, Yahuda halkına genç bir aslan gibi saldıracağım. Ben parçalayacağım onları, alıp götüreceğim, kurtaran çıkmayacak. Hoşeya 5 ayet 14. İşte bir başka benzetme daha. Tanrı Efraim'e bir aslan, Yahuda halkına genç bir aslan gibi saldıracağım diyor. Geçen akşam televizyonda aslanlarla ilgili bir program seyrediyordum. Anne aslanların yavrularını nasıl koruduklarını gösteriyordu. Bir tanesi büyük bir kedi gibi görünüyordu ama anne aslan yırtıcıydı. Özellikle de yavrularına yaklaşan başka bir hayvan olduğunda gerçekten de hayvanın peşinden gidecek gibiydi. Oysa yavru aslanlar oynayıp duruyordu. Haberleri yoktu bile. Tanrı kuzey krallığına bir aslan gibi saldıracağını söyledi. Yani onları yok etmeyi tasarlıyordu Tanrı. Oysa güney krallığına genç bir aslan saldıracak. Peki yavru aslanı ne olacak? Büyüyecek ve bir gün annesi gibi saldırgan olacaktır. Bu güney krallığına yapılan bir uyarıdır. Onların da yargılanacağı gün gelecektir. Ben parçalayacağım onları, alıp götüreceğim, kurtaran çıkmayacak diyor Tanrı Hoşeya peygamber aracılığıyla. Tanrı Efraim'in sürgüne gönderilmesine izin verecek ve onlar istedikleri kadar ağlayıp sızlayacaklar. Ama değerli dostum, onları kurtarmayacaktır Rab. Tanrı onların günahını yargıladı. Değerli dostum, Tanrı sevgidir. Tanrı insanları kurtarmak istiyor bugün de. Ama insanlar günahlarında devam ederlerse, sırtlarını Tanrı'ya dönerlerse, eninde sonunda Tanrı onları bir gün yargılayacaktır. Şimdi Tanrı bu halkı yargılıyordu çünkü onlar günahta devam ettiler. Onlar Tanrı'ya dönmediler. Onlar putlara döndüler, putlara tapındılar. Ve gün geldi, Tanrı onları yargıladı. Tanrı bugün de her günahı yargılar. Hiç kimse bundan kaçamaz. Zührevi hastalıklar alıp başını gidiyor günümüzde ve biz ne oluyor diye sorup duruyoruz. Size ne olduğunu söyleyeceğim. Tanrı günahın cezasından kurtulamayacağınızı söylüyor dostum. Şu an kurtuluş günüdür. Şu an günahlarınıza af bulma günüdür. Eğer siz günahlarınıza şimdi kurtuluş bulmazsanız, yani günahlarınızdan tövbe edip Tanrı'nın sağladığı kurtarıcıya dönmezseniz, bir gün yargılanacaksınız dostum. Yarın geç olabilir. Tanrı günahın cezasından kurtulamayacağınızı açık bir şekilde söylüyor. Günahı yargılıyor ve dostum o günahı yargılamaya devam edecektir. Sonra gidip yerime döneceğim diyor Hoşea 5. bölüm 15. ayette. Onlar suçlarını kabul edinceye, yüzümü arayıncaya dek orada kalacağım. Sıkıntıya düşünce gayretle beni arayacaklar. Bu tamamen yargı ile ilgili kasvetli bir bölüm olmasına karşın umut içeren bir ayetle biter. Sonra gidip yerime döneceğim diyor Tanrı. Onlar suçlarını kabul edinceye kadar, yani günahlarını görüp günahlarından dönmeye hazır oluncaya kadar, yüzümü arayıncaya dek orada kalacağım. Sıkıntıya düşünce gayretle beni arayacaklar. Evet, bu tamamen yargı ile ilgili bir bölüm olmasına karşın umut veren bir ayetle bitiyor. İsrail'in Tanrı'yı arayacağı zaman gelecek ama Tanrı onları kendisine dönene kadar kurtarmayacak. Bugün de aynı şekildedir değerli dostum. Tanrı sizi kurtarmak istiyor ama siz Tanrı'ya dönmezseniz, siz günahlarınızı görüp bundan tövbe etmezseniz, Tanrı'ya dönmezseniz Tanrı sizi kurtaramaz. Ama siz Tanrı'ya döndüğünüz zaman, siz günahlarınızı görüp bundan kurtulmak isteyince ve Tanrı'ya dönünce Tanrı sizi kurtaracaktır.